Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Dinleyicilerimize siz gelmeden önce uzun kış gecelerinden bahsediyordum. Diyetisyenler uyarıyor. Uzun kış gecelerinde aman yediğinize içtiğinize dikkat edin diyorlar. Abur cubur yağlı yiyeceklerden uzak durun. Tam tersi tavsiye ettikleri de salep boza gibi içecekler. Bu içeceklerin bizim hayatımızdaki yerinden belki biraz konuşuruz. Biraz da eskiden o uzun kış geceleri nasıl değerlendirirlermiş kısmını değerlendiririz, konuşuruz. Kar her yerde yok ama olduğu yerde hakikaten hayat biçimini değiştiriyor. Şimdi çok fazla yağmıyor olmakla birlikte eskiden tabii İstanbul daha fazla kar alırdı değil mi?
Elbette. Eskinin kış geceleriyle şimdinin kış geceleri arasında çok fark var her bakımdan. Hem kar, hem kar sebebiyle, iklim sebebiyle fark var. Hem de aktiviteler bakımından fark var. Şimdi mütehassıslar abur cubur yemeye dikkat çekiyor uzun kış gecelerinden dolayı ama o daha ziyade uzun kış gecelerinden çok insanların meşguliyetiyle alakalı. Televizyon ve internet insana çok şey yediriyor. Yani insan tek başına kaldığı zaman mutlaka bir şey yiyip içme ihtiyacı hissediyor.
Ben de tam tersini düşündüm. Hani birileri evinize misafir gelir, işte ikram edersiniz falan. İnsan kendisi olunca o kadar fazla yemezmiş gibi düşünüyor.
Tam tersine. Misafir olduğu zaman siz yemezsiniz, misafire yedirirsiniz. Misafir olmadığı zaman kendinizi düşünürsünüz. Yani onun için bu televizyon ve internet muazzam obeziteye yol açıyor diye her yerde okuyoruz.
Hem hareketsizlik var bir yandan.
Bir de devamlı bir şey, yani yaptığınızda bir şey eşlik ediyor. Biz eskiden Amerikan ailesinin ideal veya normal bir Amerikan ailesinin fotoğrafları neşredilirdi. İşte anne baba bir kanepede oturuyorlar. İki yanında iki çocuk, karşılarında televizyon, ellerinde işte devamlı bir şey yiyorlar. Fındık, fıstık, mısır artık neyse. Televizyon ister istemez bir şey yemeye sevk ediyor. Eskiden sinemaya giderdik. Sinemada da öyle.
Bir tabii şey yeme... seyrederken demek ki insan.
Evet, onun için demek ki seyretme bir yandan insanın elini ve ağzını boş tutmuyor. Uzun kış geceleri öyle mi? Elbette.
Erkekler şikayetçi değildir ama bundan. Kadınların ağzı sürekli dolu olacak. En azından daha az konuşurlar.
Ama bilmiyorum acaba o yani doğru mu acaba? Kadınların konuşmasından erkekler şikayetçi mi? Ben tam tersini düşünüyorum.
Her yerde koca, öyle yazıp çiziyorlar.
O fıkralara bakmayın siz. Karı koca mesela hep damat kaynana fıkrası anlatılır. Halbuki Mete Gelin kaynana iyi değildir. Ya yani fıkra konusu olacak odur. Hı. Damat kaynana
ama
çok
fazla. Ama riskli olduğu için çok durmuyorlar oraya. Yani.
Şimdi burada da karı kocalar, şimdi bakıyorum ben evlerde birer pansiyoner gibi. Konuştukları mevzular fevkalade az. Müşterek hususları fevkalade az. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Birincisi herkes yoruluyor, çalışıyor, yorgun argın eve geliyor. Artık muhabbet edecek, konuşacak bir fazla bir şey canları istemiyor diyeyim. Bir de eskisi gibi değil. İnsanların faaliyet sahaları müşterek olunca anlatacakları şeyler çok da alaka çekmiyor. Yani erkek o gün iş yerinde karşılaştığını, kadın da o çok alaka çekmiyor. Ayrı mesela bir erkek eve gelse, hanım o gün kabul gününde yaptıklarını anlatsa.
Dinler mi erkekler bunu?
Dinler, niye dinlemesin?
Bir denesin bakalım hanımlar.
Efendim bu bir mizaç meselesidir. Bazı insanlar, bakın erkekler demiyorum, insanlar konuşmaktan hoşlanmaz, dinlemekten de hoşlanmaz. Bazı insanlar
ne yapmaktan hoşlanır, konuşma, hani dinleme, ne nasıl yaşayacak?
Biraz hani ot gibi denilen bir hayat, bir insan hayvanı natıktır yani, konuşan bir canlıdır, onu insanlardan ayıran budur. Tabii lüzumsuz konuşmamak kaydıyla, hiç konuşmamak diyalog kuramamak demektir. Moda tabiri iletişim kuramamak demektir. Tabii şimdi, karı koca arasında iletişim yoksa o evlilik...
Konuşmayıp kavga etmeyi galiba daha çok tercih ediyorlar insanlar. O yüzden evet. Hiç konuşmasa daha iyi diyoruz. Üslubunu bildiği zaman
tabii,
konuşan bir insanı
öyle.
Dinlemek de zevktir.
Tabii orası öyle. Yani keşke sen hayatta ağzını açmasan demiş. Birisi bir soru sor demiş. Saçma sapan bir soru sormuş da. Keşke yavrum sen hiç ağzını açmasaydın. Tabii dediğiniz doğru. Ama konuşmak, yerli yerinde konuşmak. İşte eski Osmanlı hayatında konuşmak, diyalog, muhabbet ön plandadır. Cemiyetin nizamını, sosyal barışı, insanların şimdi kişisel gelişim diyorlar. Bunu temin eden konuşmak ve dinlemektir. Kim ne derse desin, kitaplar ne yazarsa yazsın, internette ne olursa olsun, sözlü kültürün yerini hiçbir şey tutmaz. Bilhassa dünya görüşü, umumi kültür, estetik değerler, bunlar sözlü kültürle intikal eder.
Öyle de sözler var ki yani bir kitap okusanız, bir film seyretseniz belki geriye o cümle kalmaz bile. İngiltere'de kabinede Churchill'i eleştiriyor muhalifleri. Karınız olsaydım demiş bir bayan parlamenter, sizi mutlaka zehirli bir kahve ikram eder ve öldürürdüm. Churchill hanımefendiye bakmış, güzel de bir hanım olsa gerek ki, eğer siz karım olsaydınız o kahveyi zevkle içerdim.
Aa, güzel. İşte söz dediğiniz böyle.
Evet.
Söz dediğiniz böyle. Ama şimdi tabii o zarafet dediğiniz gibi nerede? Bunun bir altyapısı, müktesebatı lazım. Böyle güzel konuşan insanların aileden, dedelerinden, atalarından, çevrelerinden, bu dinlemekle de kazanılan bir şey. Dinlemesini bilen bir insan konuşmasını iyi bilir. Dikkat edin, güzel konuşanlar aynı zamanda da iyi birer dinleyicidir. Çok konuşan insan iyi bir dinleyici demek değildir. Çok konuşan adam zaten geveze, çalkazan, kafamızı şişirdi diye tenkit edilir. Ama o zarif konuşanlar ne kadar konuşursa konuşsun ağzını kapatmasını istemezsiniz. Demek ki sadece konuşmak değil, dinlemesini bilmek de mühimdir. İnsan dinleyerek öğrenir.
Hı hı.
Ondan sonra da başkalarına anlatabilir. İşte bizim kültürümüz, Osmanlı kültürü bu şekilde intikal etmiştir. Ailede, çevrede, esnafsa esnaf arasında, bir tarikat mensubuysa tekkede, medrese talebesiyse medresede, hocalarından işittikleriyle insanın kişiliği, şahsiyeti, mizacı teşekkül etmiştir.
Ve o işittiklerini bir kere duymakla değil, defalarca duymakla belki hayatında bir takım değişikliklere...
Tabii, el ilmi bitti allüm, tekrar edile edile ilim öğrenilir.
Hı hı.
Hatta eskilerin bir tabiri var, şimdi o biraz argoya dönüştürülmüş, et tekraru ahsen ve levkâni 180 diyorlar Türkçe, Arapça. Halbuki o doğrusu et tekraru haseni ahsenün. Güzel şeyi tekrar etmek en iyidir.
Hmm.
Yani en güzel şey tekrar, güzeli tekrar etmektir.
Tabii kötü bir şey konuşacağınıza güzel bir şey tekrar etmek.
O kafada kalmasına yardımcı olur. Onun için güzel kitap mesela birkaç kere okunur. İnsan ya ben bunu okudum, sonunu biliyorum demez hiçbir zaman. Hmm. Bazı kitabın sonuna getiremezsiniz.
Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi bir söz daha. Hani şimdi karı koca ilişkisinden, iletişiminden konuştuk. Kadınların evde bir pansiyoner gibi adeta yaşadığını söylediniz. Eski yaşam biçimlerini düşünüyorum. Kadın erkek zaten çok fazla bir araya gelmezmiş. Ayrı, o evin ayrı yerlerinde çoğunlukla bir arada olurlarmış. Yani erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla daha çok bir hayat sürerler. Peki onlar arasındaki iletişim ya da iletişimsizlik?
Efendim o da istisnai. Şimdi malum evlerin bir harem, bir de selamlık dairesi var. Selamlık dairesi misafirlerin ağırlandığı yerdir. Harem dairesi kadınların yaşadığı yerdir. Bu demek değil ki erkekler ve kadınlar bir evde tamamen birbirinden ayrı yaşıyor. Öyle değil. Erkek de haremde yaşar. Mahrem olan kadınlarla beraber. Yabancı bir misafir gelmişse erkek selamlığa çıkar. Çünkü yabancı bir erkeğin evin hanımlarıyla bir arada oturması mümkün değil. Yemek yemesi mümkün değil. Yatması mümkün değil. Selamlık o zaman faaliyete geçirilir.
Ama kalabalık ailelerde hep böyle bir...
Ama ev, dediğiniz gibi ev kalabalıksa o zaman erkeğin belki de selamlık dairesi bir kaçış yeridir. Bir çalışma ofisi gibi düşünün.
Kitaplarda okuyoruz bazen, ev o kadar kalabalıktı ki diyor, çalışma bahanesiyle kaçıyordum, bu kalabalıktan kurtuluyordum.
Doğru, yani eski evler biraz da öyle. Yani düşünün, bir adam düşünün, cemiyette yeri olan, kafası şişiyor, evde kolay bir şey değil. Çoluk, çocuk, kalabalık. Hanımların biraz da yüksek perdedendir konuşmaları, birbirleriyle bağırma falan değil de yani bir daha çok gürültü çıkar yani kalabalık olurlarsa eğer. Ondan dolayı selamlık bir melce, bir kaçış yeri, bir mefer eski tabirle olabilir ama bu istisnaidir. Erkek zaten kadınlarla beraber yaşar. Ama şu var tabii, eski cemiyette öyle erkeklerin çocuklarla, kadınlarla hep bir arada oturması veya çocukların büyüklerle hep beraber oturması zaten eski terbiyeye pek uygun değildir.
Çocuklar tek başına mı kalır?
Çocuklar oynarlar, yedirilir ve yatırılırlar. Belli bir yaşa gelmiş yani mümeyyiz çocuklar, aklı başında çocuklar ise büyüklerle beraber otururlar. İşte o mümeyyiz olup da büyüklerle oturan çocuklar biraz büyümüş de küçülmüş olmakla beraber onlar irfan bakımından, kültür bakımından emsaline eski tabirle tevaffuk eder. Onlardan daha üstündür. Mesela büyüklere hizmet etmiş. Ben mesela öyle kadınlar ve erkekler tanıdım. Ben derdi babamın kahvecisiydim. Yani babama misafirler geliyor devamlı. Babam selamlıkta oturuyor ve kahvesini ben yapıyorum çocuk olduğu için.
Hı hı.
Mesela hizmetçinin girmesi çıkması belki uygun olmadığı için. Tabi devamlı orada oturuyor, devamlı kahve yapılıyor, devamlı.
Sürekli dinliyor.
Dinliyor, evet. Hı hı. Dinliyor, orada konuşulanları dinliyor. O parayla satın alınamayacak malumattır.
Tabi eskiden kitaplara, bilgiye ulaşmak da çok kolay bir
değil,
şey değil.
Kitap yok, olsa da onu anlamak ve belli bilgileri onun içinden süzmek zor. Bir de kitaplar umumiyetle çok ekstrem. İnsanlara da bazen çok da lazım olmayacak şeyleri yazabilir. Ama insanların yaşadığı şeyler, anlattıkları
özet gibi
birebir tecrübedir ve hayatın özetidir, hülasasıdır, insana çok daha faydalıdır. Onun için sohbet demişler insanı çok daha yetiştirir kitap okumaktan. Sohbet kitabın bir misli fayda hasıl eder.
Evet.
Yani kitabını okumak sohbetini dinlemekten bir kimsenin yarısı kadar fayda verir. Ama fayda verir yine.
Tabii bir de hani kendi okuduğunuz kitabı anlatabilecek, o kitabı başkalarına eğitebilecek hale geldiyseniz.
Yani kitabı zaten yazan kimse onun mütehassısı demektir. Elbette ki kitapta belki çok özet geçilen yerleri o sohbette izah eder, misallerle kuvvetlendirir ve karşı tarafın anlamasını sağlar. Onun için eskiden dediniz kadınlarla erkeklerin diyaloğu nasıl oluyordu? Şimdikinden farklı olduğu muhakkak ama şimdiki gibi de değildi. Şimdiki kadar diyalogsuzluk kadınla erkek arasında ben tahayyül etmiyorum. Evet, herkesin bir yeri var. Erkeğin, kadının ve çocukların konuşacağı şeyler ayrı. Ama öyle de değil. Eskiler birbirlerinin seviyesine inmek veya çıkmak için gereken fedakarlığı yapıyordu. Mesela Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla çok havadan sudan şeyleri konuştuğu, onlarla sohbet ettiği kaynaklarda anlatılıyor. Ben bir peygamberim, benim böyle işlerle işim olmaz, ben ulvi işlerin adamıyım dememiş. Yani hanımların seviyesine inerek onlarla onların hoşlanacağı mevzulardan konuşmuşlar.
O dönemdeki seviyeden bahsediyoruz.
Evet, eski Osmanlı ricali de öyle. Hanımlarıyla bakıyorsunuz, şöyle bir kaide vardır şartta. Kellimün nâs alâ kaderi ukûlîm. İnsanları anlayacağı dilden konuşun.
Zaten başka türlü anlatamazsınız.
Evet. Hanımların alaka mevzusu neyse kocaların bunu konuşması lazım. Şimdi ben bazı arkadaşlardan görüyorum. Hanımların alakasını çeken mevzular onların alakasını çekmiyor. Mesela elbise,
moda,
giyim, moda veya yemekler. Ve bunlarla alakalı konuşmayı bir bayağılık, bir basitlik, bir lüzumsuzluk olarak addediyorlar. Halbuki öyle değil. Evlilik bir taahhüttür, akittir, karşılıklı anlaşmadır. Yani hanımın dünyasına, erkeğin dünyasına da hanımın bir miktar girmesi ve gerekiyorsa katlanması icap eder. Benim kafam götürmüyor, bana bunları anlatma, doğru şeyler konuşacaksan konuş demek doğru değil.
Bu daha
i̇şte
kötü.
Eskilerde yok bu. İşte eski çok ciddi adamlarda bile bakıyorsunuz ki eskiden hanımların kültür seviyesi şimdikilerden çok daha aşağıydı. Genel kültür diyorum, irfanları daha yüksekti ama, yani anlayışları daha yüksekti ama kültürleri daha düşüktü. Buna rağmen o eskinin entelektüelleri, mürekkep yalamış kişileri hanımlarıyla iyi geçinmeyi, sohbet etmeyi, şakalaşmayı ve onları hoş tutmayı, hoşnut etmeyi bilmişler.
Çünkü önemli olan şey aile saadeti. İnsan evinde mutluysa eğer, başarılı bir çalışan, başarılı bir yönetici, başarılı bir çiftçi, neyse yaptığı iş ancak ondan sonra olabiliyor.
Efendim, ailesinde başarılı olamayan işinde başarılı olamaz. Siz inanmayın işinde başarılı denen adamlara. Yani bir aile kurup da orada başarılı olamayan bir adamın işinde veya başka bir yerde başarılı olması fevkalade zordur. Hı hı. Yani her başarılı kadın, erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü boşuna değildir.
Yani bu sadece çamaşırını yıkayan, ütüsünü yapan, güzel giydiren değil. Yani o çok
basit
görsen.
Bir yorum. Tamam, o da doğrudur. Yani erkeğin bazı meselelerinin halledilmesi, onları düşünmemesi başarısına katkı yapar. Ama mutlu bir yuva kurmuş adam, başarılı olmuş adam demektir. Bu adam limon satıyorsa da, seyyar satıcıysa da, çok az bir parası da varsa ben bu adama başarılı adam derim. Ama adam holding idare ediyormuş fakat evinde aynı başarıyı sağlayamamış. O zaman bu adamın başarısı tartışılır. Çünkü başarı ahirette insana fayda sağlayacak şeydir. Yani acaba oradaki başarısı nasıl bir başarıdır? Korkuya dayalı bir başarı mıdır? Tehdide dayalı bir başarı
paraya
mıdır?
Dayalı
paraya dayalı mıdır? Başkasının desteğine dayalı mıdır? Yani bunu da ihmal etme. Bunu
gerçek
da
yüzümüz
lazım.
Evde galiba ortaya çıkıyor,
evet.
Değil mi?
Sonra efendim ben evi ihmal ederim. Evle benim işim olmaz. Ben başarılı bir felancayım, feşmekancayım deme hakkı yoktur. Ev insanın birinci iş yeridir. Öncelikle oraya zaman ayırmalıdır. Kalan zamanını işe, kariyerine ve başka şeye ayırmalıdır. Çoluk çocuğuyla, hanımıyla ilgilenmemek bir kusurdur, kabahattir. O adamın aile hayatı mutlu olmaz, hanımı mesut olmaz, çocukları iyi yetişmez. O zaman onun iş yerindeki, kariyerindeki başarıları bunları örtmeye kafi gelmez.
Genelde Türk aile yapısında kadının fedakarlığıyla galiba gidiyor
doğru,
biraz
doğru,
ilişkiler.
Doğru, yani umumiyetle kadınlar bizde yuvayı dişi kuş yapar hesabınca kadınlar fedakarlık ediyorlar. Hele eski kadınlar bilhassa zevklerinden, şahsi temayüllerinden fedakarlık ediyorlar. Ama eski zaman erkekleri de yani her ne kadar o ciddi, sert, otoriter yapılarının arkasında bir şefkat, bir sahiplenicilik, hiç tahmin etmeyeceğiniz derecede hanımına ve çocuklarına şefkatli davranışlarıyla da meşhurdur. Yani bir egoizm egoizm eski Osmanlı cemiyetinde pek bilinen bir şey değildir.
Bir de zannediyorum bu son dönemde özellikle gençler arasındaki iletişimde kelimelerin çok özensiz seçildiği ortaya çıkıyor. Hani kavgada söylenmeyecek laf diyorlar ya, bakıyorum çok rahat karı koca birbirine telaffuz edebiliyorlar bu sözleri. Ama eskiden aşkını ifade ederken de, öfkesini ifade ederken de kelimeleri özenle ve anlamına uygun bir biçimde seçmiş. Yerine uygun evet. Kelimelerle hitap
serezli
etmiş.
Serezli bir eşraf Sultan II. Mahmut zamanında ayan toplantısı için İstanbul'a gelmiş. Uzun müddet İstanbul'da kalmış. Burada memuriyete başlamış. Hanımı ve çocukları Serez'de kalmışlar. Serez malum Selanik'e yakın bir Osmanlı şehridir. Daha sonra işitilmiş ki tabi o zaman gelmek, gitmek, haberleşmek zor. Adamcağızın İstanbul'da tek bir başka hanımla evlendiği işitilmiş. Hı hı. Şimdi hanımı böyle bir arkadaş toplantısında bu gündeme gelince, ah demiş, İstanbul'a bir gideyim, ben beyime yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın demişler. Bey, bu bana yapılır mı diyeceğim.
Budur yani.
Evet, bu kadar diyeceğim. Ama o tabii sözde çok büyük bir mana var. Yani eğer söz itinayla seçilirse onun taşıdığı mana da, yani eskilerin şöyle bir bakışı karşı tarafı eritip yok etmeye yetiyordu. Şimdi dünyanın hakaretini etse karşı taraf ya Rabbi şükür yağmur yağdı diyor. Yani dediğiniz
bu
doğru.
Bu bana yapılır mıydı? Arkasında bir hayat var aslında.
Tabii,
ben bunu
bu
hak
bana,
etmedim.
Bu bana yapılır mıydı? Yani benim için götürmedin veya bunu niye yaptın? Şimdi bu düşünün bir Osmanlı hanımının nezaketini. Bu kadın bağırsa, çağırsa, hakaret etse hoş karşılanır. Kolay bir şey değildir yani. Eski kültürde mevcut olmakla beraber bir kadının bunu hazmetmesi, sindir. Kabullenmesi, sindirmesi kolay değildir. Bu hoş karşılanırdı. Ama hanımın nezaketine bakın ve bu hanım öyle okumuş bilmem ne birisi değil, sıradan bir Osmanlı hanımıdır. İşte eskilerin erkeklerin hanım ve çocuklarına, hanımların da beylerine hatta çocuklarına karşı kullandıkları kelimeler bugün yazılsa siz edebiyat parçası zannedersiniz. Edebiyat kitabı parçası zannedersiniz.
Peki bu bir acizlikten mi kaynaklanıyor? Yani eşine söyleyememe, kendini ifade edememe, kendini ondan aşağıda görme, öyle eğitilme, hani şimdinin deyimiyle edinilmiş çaresizlik. Böyle bir açıklaması mı var?
Onu söylemek kolay değil çünkü çeşitli hadiseler bunun bize yalanlıyor. Çaresizlik değil elbette. Belki çaresizlik de var işin içinde. Şöyle var. Erkek hanımına, hanım erkeğine karşı söylemese ne olacak? Yani bir erkek için dul kalmak da, bir kadın için dul kalmak da zor bir iştir. Hı hı. Yani bunu göze almamak için bazı fedakarlıklar yapılabilir. Siz bunu çaresizlik olarak değerlendirebilirsiniz, mümkün. Ama aldığı terbiye böyledir. Hı hı. Çünkü Osmanlı terbiyesi önce karşı taraftakini düşün. Sen kendini sonra düşün üzerine kurulmuştur. Hiçbir zaman ses yükseltmek, münakaşa etmek, kendinden cemiyette yaşça, mevkice, statüce aşağı kimselerle münakaşa etmek, onlarla iddialaşmak Osmanlı kültüründe kabul edilecek bir şey değildir. Bu nefsaniyetinin ön planda olduğunu, kendini çok beğendiğini, kendini çok düşündüğünü gösterir. Eski Osmanlılar kendilerini böyle göstermeyi pek istemezler.
Kısa bir ara verelim, tamam. Sonra devam edelim.
Güller solmasın. Ne güzel bir çiçektir. Kokusuna, hele dalında boynu bükük duruşuna doyum olmaz. Hep arzu ederiz ki güller solmasın. Ama kısa sürecek bir zevk için koparıp atarız. Veya vazolara koyup odaları süslemeye çalışırız. Onların solmasını, sonunda yaprak yaprak dökülmesini hissedenler, içleri sızlayarak seyrederler. Gül, solma ve dökülme. Bahar, yaz, kış, fırtına, arkasında lapa lapa kar yağışı. Dışarıda sakin bir hava var. Kar lapa lapa yağıyor. Yollar, bahçeler, dam üstleri yığın yığın kar dolmuş. Ağaçlar, dalları üzerindeki ağırlığı sanki taşıyamaz hale gelmiş. Karı oldum olası severim. Çöpleri örter, pislikleri örter. Göze hoş gelmeyen her şey birdenbire bembeyaz oluverir. Ah, insanların da bütün kötülükleri, hataları böyle örtülebilsin. Kar durmadan yağarken üzerinde yürümek çok da hoş olur. Sanki ayakkabıların altından aman beni ezmeyin diye sesler gelir. İnsanoğluysa yere düşene basmaktan zevk aldığı gibi basar da basar. Ta ki ezilinceye kadar basar da basar. Aman sessiz olun, düşenlere basmayın. Kar bahçeleri de doldurmuş tabii. Karların arasında o da ne? Bir gül. Dökülmemiş. İnsanlara gülüyor. Aman Allah'ım, beyazların içinde ne kadar da güzel duruyor. Aman diyoruz solmasın. Aman diyoruz donmasın. Söküp alamıyoruz ki. Koparsak ne kıymeti olur ki? Bir iki gün sonra solar gider. Ne yapsak ki? Ne kadar zor değil mi? Peki bunları düşünürken gül misali çocuğunuzu, çocuklarımızı hiç düşündünüz mü? Toplumun affetmez çarkları arasında ezilip kalan, ne yapacağını şaşıran körpe çocuklarımızı anlıyor muyuz? Tanıyor muyuz? Çocuk terbiyesini, çocukların ruh hallerini, sıkıntılarını biliyor muyuz? Anneler, babalar, öğretmenler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, daha kimler kimler? Güllerimiz solmasın. Onların ailemize, milletimize faydalı yetişmesi için elimizden geleni yapalım. Güller ne olursa olmasın.
Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Gelelim kış ikramlarına. Şimdi uzun gecelerde sanki gecenin tamamı insanlar bir arada geçirmiş gibi düşünüyoruz. Mesai güneşle birlikte başlar, güneşle birlikte batar cümlesi doğru mudur?
Umumiyetle. Yani yaz olsun, kış olsun, güneşin doğmasıyla Osmanlı cemiyetinde, şehrinde, köyünde hayat başlar. Bu hayat ne zaman biter? İkindiden itibaren artık yavaş yavaş esnaf, memur, talebe evine yazında dönmeye başlar. Yazın daha evvel. Yani güneşin batması beklenmez. Dükkancılar için değil ama diğer memurlar için ve talebeler için zaten böyle değil. Yazın durumu biraz farklı. Yazın günü kısadır, günü uzundur, gecesi kısadır. Daha ziyade o zamanın gündüzleri değerlendirilir. İşten erken gelip meseleye giderler. Millet zaten yazlığa göçerler. Yani yazı değerlendirmeye çalışırlar. Şimdiki bir sayfiyelere gitme yok, uzak yerlere. İstanbul içinde veya Anadolu'da bir şehirdeyse bulundukları şehirde ne yapılabilir? Kışı mevzu bahis ettiğimiz zaman akşam güneşin batması, yani akşam ezanının okunmasıyla artık herkes evindedir. Zaten eski Osmanlı cemiyetinde şehirler zaten karanlık. Herkes akşam güneşin batmasıyla evde olur. Bilhassa hanımların ve çocukların akşam güneşin batmasıyla evde olmasına çok emniyet verirler. Çünkü hanımlar ve çocuklar bünye itibariyle daha zayıf. Buradaki zayıflığı siz fiziki olarak anlayın, olduğu için işte nazar değmesine, cin çarpmasına falan daha müsait oldukları düşünülür. Hava kararınca üç harflerin yayıldığı ortada inanılır. Ondan dolayı pek ortada dolaşılması istenmez. İşte erkekler bir yassıya gider gelirler ve böylece o gün biter. Ama kışın esas tadı, lezzeti gecelerindedir. Bir kere insanlar kışın uzun gecelerde ne yapacaklar? Hemen yatılmaz. Yani yaz gibi yatacak olsanız o zaman düzeniniz bozulur. Bir müddet oturmaya izin verilmiş. Buna müsamere derler. Sonra mekteplerde yapılan gece temsillerine de müsamere dendi. Müsamere gece oturmaları manasına geliyor. Hatta bununla alakalı kitaplar yazılmıştır. Müsamerat diye. Gece hikayeleri. İnsanların birbirine anlatacağı hikayeler var.
Ha, okuyacaklar yani kitapta değil mi?
Okursa okur. Anlatacak birisi varsa anlatır zaten. Esas olan anlatmadır. Buralarda ağzı laf yapan birisinin bulunmasına dikkat edilir. Bir abla, yenge eskilerin tabiriyle bulunacak.
Biraz tiyatral yetenek mi arıyorlar?
Tabii anlatacak, ağzına baktıracak, misallerle, taklitlerle uzun bir zaman millete ağzına baktıracak. Böyle değilse bu kitaplardan okunur, müsamerelerden. Uzun masallar vardır, hikayeler vardır orada. Okuma yazmanın çok yaygın olmadığı ve beraber okunmanın daha çok sevildiği bir devirden bahsediyoruz. Bu geceler masal anlatmanın, hikaye anlatmanın geceleridir. Hikaye masal olmadığı zaman da böyle ağzı laf yapan aa Hacer teyze sen şu evlendiğini bir anlatsana derler. Kadıncağız açar evlendiğini, küçük doğumundan doğmadan önce anne babasının evliliklerinden ümitlerinden bahseder, bugüne kadar hayatını getirir.
Ece biter zaten.
Peki bu hayat, bu hayat sıkıcı mıdır? Hayır. Fevkalade yeknesak bir devirde, şimdiki gibi televizyonun, tiyatronun, sinemanın olmadığı bir devirde, biraz da hayata enteresan olan bir kimsenin hayatını dinlemek her zaman zevk verir. Hele hele bir daha dinlemek size sıkıcı gelmez. Çünkü her anlattığında farklı bir hadiseyi ön plana çıkarttığını görürsünüz. Aa Hacer teyze sen burasını daha önce anlatmamıştın. Kızım o zaman yeri gelmemişti der mesela. Bakarsınız bu versiyonunda o hadisenin farklı hikayeler var. Bazen kendisi bir ismi getiremese, bir yerin ismini hatırlayamasa, siz daha önce o hikayeyi dinlediğiniz için onu süfle edersiniz. Size sen bunu nereden biliyorsun diye merakla sorar. Hiç öyle tahmin ettim dersiniz.
Bozmazsınız yani.
Çünkü daha önce dinlemiştim derseniz o sıkılmak alametidir ki eski Osmanlılar birbirlerine böyle bir hissiyat uyandırmaktan şiddetle kaçınırlar. Sıkıldığını hissettirmek çok ayıptır karşı tarafa. Çok ayıptır. Dolayısıyla bu gecelerin esası sohbet üzerine kurulmuştur. Bu sohbet de böyle karşılıklı bir sohbetten ziyade ağzı laf yapan birinin ağzına bakmaktır. Aynı şey erkeklerin yerinde de caridir. Erkekler ya selamlık dairelerinde ya kahvehanelerde toplanıp uzun kış gecelerini geçirirler. Orada da bir aynı bu şekilde hanımlarda olduğu gibi ağzı laf yapan birinin masallar anlatması, taklitler yapması, meddahların, meddah yoksa oradaki ağzı laf yapan birinin kitap okunması adettir. Gece bu şekilde geçirilir. Birinci demek ki husus bu. İkincisi günün havadisleri, dedikodu diyeceğim ama gıybet anlaşılacak değil. Şu evlenmiş, şu taşınmış, şu ev tutmuş, evlerini boyatmışlar, misafiri gelmiş gibi.
Çok geçişken değil mi bu konular? Hani
gündelik hadise.
Sohbetle dedikodu birbirine
tabii.
Kaymaz
nasıl
mı?
Ki canım hakime hediye ile rüşvet arasında ne kadar nasıl ince bir sınır varsa dedikoduyla gıybet arasında da çok ince bir sınır vardır. Bir zaman sınır ihlalleri sık yaşanır. Sık hatta iftiraya kadar bazen varır. Bunlar değerlendirilir. Şimdi bu kadar konuşmanın arasında dediğim gibi insanlar bir şey yemeden duramazlar. Ha bir de oyunlar. Eğlencesinin çok az olduğu bir devirden bahsediyoruz. Ayda yılda bir düğün olacak da hanımlar eğlenecekler. Erkeklerin eğlenceleri biraz daha mahdut belki. Şimdi o da her zaman ele geçmez. İşte kış geceleri bu eğlencenin de yaşandığı gecelerdir. Oyunlar oynanır. Hanımlara mahsus oyunlar vardır. Bunlar bugün artık çoğu unutulmuş. Yüzük oyunları, kaşık oyunları gibi bir takım zekaya dayanan, eğlenceye dayanan oyunlar oynanır. İsim tutmaca gibi. Bu da bu gecenin faaliyetlerindendir. Peki nerede toplanılır? Hanımlar için harem dairesi, erkekler için selamlık ve kahvehaneler dedik.
Bir süresi var mı bunun? Yani ne kadar sürer?
O artık o meclisin şenliğine bakar. Bazı meclis şendir. Uzun zaman devam eder. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık derler. Gece yarısı bakarsınız misafirler ancak sökün etmiş. Ama gece yarısından sonra artık kimse kimsede kalmaz.
Yakındır herhalde değil mi bu insanlar birbirlerine?
Tabii uzak yer zaten çok nadir.
Yani nasıl
uzak
gece?
O daha önce de konuşmuştuk. Eskiden bir yerden bir yere misafir gitmek çok zor. Günübirlik gitmek fevkalade zor. O zaman gider orada kalırlar.
Hele de kışın değil mi?
Kışın.
Kış yazın, misafirliği diye yazın, bir kavram
kış
var.
Yazın misafirlik daha azdır. Yazın sayfiye misafirliği olur. Sayfiyesi olan birine gider 3-5 gün kalırlar. O da onunkine gider varsa sayfiyesi. Yoksa gitmez de varsa gider. Böylece değişiklik hasıl eder. Birisi çünkü köşktedir, biri yalıdadır. Yalı deniz kenarındadır, köşk bahçe içindedir. Yalıdaki köşke hayrandır. Köşkteki yalıdakine hayrandır. Böylece birbirlerine yazın misafirliğe gider 3-5 gün kalırlar. Kayıkta gezerler. İşte mehtaba çıkarlar. Merkep tutup dağlara çıkarlar falan. Kış misafirlikleri daha mühimdir. Şimdi efendim karşıda oturan, Beylerbeyi'nde oturan birisinin Bakırköy'de oturan bir akrabasına gitmesi zaten bir gün sürer.
Ne enteresan.
Tabii yol yok, vesait yok o zaman. Kayıkla
hani
gelecek.
Şikayet ediyoruz ya bazen, şimdi mesela trafik çok uzun sürüyor, zamanı iyi değerlendiremiyoruz diye. Hani o zaman da aslında...
Ama o zaman Beylerbeyi'nde oturan birisi Bakırköy'de oturanın aynı şehirde olduğunu düşünmüyordu ki. Şimdi çok gariptir, Tuzla'da oturanla Beylikdüzü'nde oturan aynı şehirde oturduğunu düşünüyor. Garip bir durum. Çocukların çizgi filmlerdeki hayatı gerçek hayattan ayıramaması gibi. Bunu kabul ederseniz rahat edersiniz.
Yani Tuzla ve Beylikdüzü.
Siz ayrı birer
İstanbul
şehirde oturuyorsunuz.
Içinde...
Birbirine yakın iki ayrı şehirde oturduğunuzu düşünürseniz bir miktar insan rahat ediyor.
Hani şehirler arası yolculuk
aynen
yapıyoruz
öyle, aynen
gibi
öyle.
Yola çıkmak
efendim
lazım.
Siz buradan Eskişehir'e gitmek için günlerce hazırlanıyorsunuz ruhen ve bedenen. Ama bu Eskişehir'e gitmekten daha zoru İstanbul'un bir semtine gitmektir. Yani işin bir de o yönü var. Beylerbeyi'nden gelen birisi Bakırköy'ündeki akrabasını ziyarete giderken aynı şehirde oturuveriyoruz, bir kapı çalmaya gidelim demiyor. Yakında bir köyde oturan akrabamız var. Düşünün, Beylerbeyi'ndeki nasıl gelecek Bakırköy'e? Mümkün değil. Tren yok o zaman. Trenden önce köprüye gelecek, kayık tutacak. Oradan Bakırköy'e kayıkla gelecek. Veya doğru düz bir yol yok, at arabalarıyla gelecek. Bu mümkün değil. Çok zordur. Sonradan tren yolu yapıldığı zaman Beylerbeyi'ndeki adam karşıya geçip tren yoluyla rahatça gelebilmeye başladı. Ondan önce öyle değildi. Gittiği zaman orada yatacak gece. Zaten dünyada bırakmayız. Yani 40 yılın başına gelmişsin. Her gün zaten gelme yok.
Oradan buraya gelmişsin.
En az bir gece. Eğer sevilen birisi ise 2 gece, 3 gece. Gerek kaldığı evin misafirperverliği de gerek gelen kimsenin teklifsizliğine ağırlık vermemesi. Bazı misafir ağırlık verir. Bir dakika durmasını istemez.
Düzen değiştirir.
Konuşmasıyla, hareketleriyle, her şeyle ağırlık verir. Bazı misafir ise sanki yok gibidir. Misafirliğini anlamazsınız. O insanı çok isterler tabii. Gece kalınır. Gece kalınmışsa zaten bunun sabaha kadar yolu vardır. Hele evin bir genç kızı varsa, gelenin de bir genç kızı varsa. Genç kızlar birbirleri çok fazla görüştürülmez. Aynı evde kalınca bunlar sabaha kadar laf söz ederler. İşte ümitlerinden, hayallerinden, beklentilerinden
bahsederler. Görüştürülmeme sebebi de bu mudur aslında?
Tabii tabii. Kızların birbirini ifsad edeceği düşünülür. Onun için kızlar birbirleriyle asla görüştürülmez. Yani erkekle görüşmesine bile neredeyse müsaade edilir de kadın kızın kızıyla görüştürmesine müsaade edilmez. Annelerinin yanında gider, annelerinin yanında gelirler.
Siz kız kıza sohbet edin yok yani.
Hayır katiyen. O çok ayıp karşılanır ve katiyen müsaade edilmez. Yani o eskilerin çok emniyet verdiği, eski İstanbulluların çok emniyet verdiği bir şeydi. Kız hatta evlenir, çocuğu olur, ondan sonra artık yalnız başına gezebilir. Yani evlendikten sonra da yalnız başına gezmesi, çocuğu olursa artık yanında, o zaman artık bunun bir cemiyette yeri olmuş bir annedir. O tek başına çocuğuyla beraber bir yere gider. O zamana kadar ya kayınvalidesiyle ya görümcesiyle ya hanım annesiyle bir yere gidebilir kız. Çok ayıplanır. Çok ayıplanan bir husus. Şimdi bu gece misafirlikleri nerede cereyan eder? Neyin başında cereyan eder diyelim. Bu daha doğrusu. Bu odada yakın zamanlarda soba. Ondan evvel mangallar yanardı. Mangalın başına oturulur. Tabii mangalın başı umumiyette yaşlılara. Hele bir de ağzı laf yapıyorsa anlatacak kimseye mahsustur. Diğerleri mangalın öbür tarafına dizilirler.
Eyvah.
Gençler de biraz uzağa düşer. Gençlerin çok ihtiyacı olmadığı düşünülür mangala.
Niyeyse.
Gençtir, onun zaten kanı kaynıyor. Sen şöyle çekil bakayım mangalın kenarından da işte Feride teyzen otursun derler. Kış, mangal başı kış gününün lalezarıdır demiş şair. Mangal başı kış gününün lale bahçesidir.
Evet, oradaki
lale gibi gözükürler malum.
Közlerde.
Nasıl yaz sonunda lale bahçesinde oturursanız, kışında mangal başında oturursunuz. Kahveler burada pişer, yemişler burada kavrulur. Mangalın bir de o fonksiyonu vardır. Sadece ısıtma
yemişten
değil.
Yemişten kastımız sadece...
Mesela kestanesi burada kavrulur. Mi? Bazı kuru yemişler burada ısıtılır. Mangal çok mühim. Soğuk bir yerde titreyerek oturmak ve muhabbet etmek mümkün değildir. Eskiden tandırlar vardı. Ama bu tandır yemek pişen tandır değildir. Evlerin ortasında o tandırla soba arasında bir yerdir.
Şömine gibi.
Şömine gibidir. Ama ortada yanar. İnsanlar bunun etrafına dizilirler. Ayaklarından itibaren sıcak alırlar, ısınırlar. Hatta dizlerine de yorgan örterler. Yani o altta yanan tandırın sıcaklığı kaybolmasın diye.
Muhafaza
etmek için. Bu daha bir samimi vasat hasıl eder. Büyük bir oda düşünün eski evler. Büyük. 4 metre tavanlı büyük odalar. Herkes tandırın etrafında dizilmiş. Daha samimi bir ortamdır. Daha çok muhabbete vesile olur. Yani onun için uzun kış geceleri nerede geçer? Mangal, soba ve tandır kenarında. Tabii buralarda dikkatli olmak lazımdır. O heyecan sırasında mangalın devrilmesi, tandırın yorganı tutuşturması da mümkündür. Böyle ufak tefek yangın tehlikeleri de atlatmak mümkündür. Bu gecelerde dediğin gibi mütehassısların da bugün şikayet ettiği gibi yeme içme çok olur ama zannedilmesin ki sabaha kadar bir şey yenilir ve içilir. Bir kere kış gecelerinin karakteristik yiyecekleri ve içecekleri vardır. Bir kere kahve. Bir Osmanlı evinin yaz, kış, ilkbaharda, sonbaharda, yazlıkta, kışlıkta, iş yerinde, dükkanda, evde vazgeçilmez içeceğidir. Çocuklara, gençlere değil, belli yaşın üzerindekilere kahve ikram edilir. Bu kahve o kış odasının mangalında pişirilir. Mutfakta pişirilip de kahvenin oraya getirilmesi soğumasına sebep olur. Halbuki kahve ağız yakacak şekilde sıcak içilmesi lazımdır. Ve bu kahve bugünkü gibi cezvelerde değil, büyük güğümlerde, kahve güğümlerinde pişirilir.
Köpüklü olur mu
peki? Köpüklü olur, olur. Usulünce koyarsanız köpüklü olur.
Biz önümüzdeki hafta zannediyorum bu kış ikramlarına, kış içeceklerine devam edeceğiz. İnşallah. Öyle görünüyor. Detaylarını konuşuruz. Merak ettiklerimiz var. Şimdi diyetisyenler de o abur cubur yerine bu işte bozaların, saleplerin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Özellikle bozayı sormak istiyorum. Kanserle savaşan bir içecek olduğu iddiası var. Bakalım siz buna nasıl yorum getireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.